Ayrım 3. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 50. Arka Kapak. Ayhan'ı tanımazsınız. Arkadaşımdı. Onu en son 1972 Aralık ayı sonlarında sürgün diyarımız İsveç'te görmüştüm. Çok uzaklarda bırakıp geldiğimiz ülkemizde esen hoyrat rüzgarların kuzey iklimine savurduğu bir avuç göçmen kuştuk. O gece Ayhan, Stockholm'da oturduğumuz ahşap evi zorlukla ısıtan kuzinenin üstünde kaynayan çaydanlıktan son çayları fincanlara doldurdu. O gece veda gecemizdi. Göçmen kuşlar ayrılıyordu. Biz birkaç arkadaş başka ülkelere, rüzgarın bizi savuracağı başka diyarlara uçmaya hazırlanıyorduk. Hayatın bundan sonra bize neler hazırladığı konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. Rüzgara teslimdik, bildik bileli. Kalanlarla kucaklaşıp vedalaştık. Ayhan'ın elinden hiç düşürmediği, tahta ağızlıktaki sigarasından savurduğu dumanlar, Stockholm ayazında dağılıp kayboluyordu. Yine görüşürüz. Kim bilir, nerede, ne zaman. Hayatın sonsuz gibi görünen dehlizlerinde, bilinmeyen benzillere yolculukların tuhaf heyecanını duyuyorduk hepimiz. Henüz 20'li yaşların başlarındaydık. Korku ve kederli işimiz yoktu. Ayrıldık. Külüstür arabamız homurcularla yola koyuldu. Tahta ağızlığın ucundaki sigaranın ateşindeki kızıllığı gördüm karanlıkta en son. Bir de belli belirsiz el salladığını dikiz aynasında. Elveda İsveç, elveda kuzey ayazındaki sıcak dostlukların ülkesi, elveda arkadaşlar, elveda Ayhan. Gittiğimiz ülkelerden telefonlarla haberleşiyorduk. O arada Ayhan'ın bir İsveç çilebinde işe girdiğini, ikinci çarkçılık yaptığını, haftalarca denizde kaldığını da öğrendik. Ayrılışımızın üzerinden bir yıl kadar geçmişti. Stockholm'den arayan arkadaşımızın sesi vurgun yemiş gibiydi. Ayhan intihar etmiş. Ayhan intihar mı etmiş? Bu sözcükler bu kadar kolay söylenebilir miydi? Nasıl olmuş? Verdiği yanıtın ne kadarını dinledim bilmiyorum. Bir sigara yaktım. Aklımda hep o gece. Karın dingin beyazlığındaki veda saatleri. Yine görüşürüz. Kim bilir nerede, ne zaman. Şilebin İsveçli mürettebatını tuttuğu zabıtta Ayhan'ın ruhsal bunalım geçirdiği, sık sık güverteye çıkıp kendi kendine konuştuğu, içine kapandığı anlatılıyordu. Bir gece yine güverteye çıkmıştı ve cesedi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kuzey Denizi, Kuzey Denizi, denizlere batasın Kuzey Denizi. 5 yıl sonra İzmir'de bir ev. Ayhan'ın ağabeyi aklına takılan bir İngilizce sözcüğün karşılığını bulmak için kitaplıktaki veda sözlüğüne uzandı. Sözlük Ayhan'ındı. Gemideki özel eşyasıyla birlikte İsveç'teki konsolosluktan postalanmıştı. Sözlüğü karıştırırken arka kapak açıldı. Arka kapağın iç tarafına el yazısıyla yazılmış birkaç cümle. Yazı kardeşinin, Ayhan'ın el yazısıydı. Dona kaldı. Gemide karanlık işler dönüyor. Karşı çıktığım için beni tehdit ediyorlar. Bu yazı nerede, ne zaman, kimin eline geçerse bilsin ki başıma geleceklerin sorumlusu mürettebattır. Yaşanmış bir hayat hikayesini okudunuz. 22 yaşındaki bir arkadaşımın Kuzey Denizi'nin soğuk karanlığında yitip gitmesinin ardında bir cinayetin olduğunu yıllar sonra bir sözlüğün arka kapağından öğrenince hayatım boyunca hiçbir intihara inanmadım. Her intihar bir cinayetti aslında. Her cinayet de bir intihar. Bize gerçek diye sunulan hiçbir hikayeye inanmamayı şiar edindim. Hep arka kapağa el yazısıyla yazılmış asıl gerçeği aradım. Başkentin siyaset koridorlarında, şeriat laiklik tartışmalarında, Güneydoğu dağlarında, darbeleri uzanan kaldırım taşlarında, iktisadi sistemin nasıl çöktüğünü anlatan yazıların satır başlarında, aşk adına dökülen tüm gözyaşlarında. Hayatın anlamını çözmek için hayatı açıklayan sözlüklere her uzandığınızda bir de arka kapağa bakın. Belki de her şey orada yazılıdır. Ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Hayat akıp giden bir nehir gibi. Asla geriye dönüşü olmayan bir nehir. Bazen kıyısında durup seyredersiniz çaresiz. O gider. Bazen nehir sizsinizdir. Siz gidersiniz. Gün gelir kurur, görünür nehrin yatağı. Taşları, tümsekleri, inişleri, çıkışları, kederleri, sevinçleri sular çekilince fark edersiniz. Nehir kuruyunca, saat durunca. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin. O gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz. Akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Yaşanmış, yaşanmamış. nehir kuruyunca, saat durunca. Her baba, dedeyle torun arasında bir yerde durur. Hep hayatın ortasındadır yeri. Bir şeyleri devralır, bir şeyleri bırakır kalanlara, genleri ve soyları. Çok az insan için mamülktür devralıp bıraktığı, pek çok insan için korkaklık ve cesaret, yılgınlık ve metanet, bencillik ve fazilettir. Bırakır da kimi devraldığı korkaklıkları cesarete, kimi bencillikleri fazilete, kimi yılgınlıkları metanete dönüştürerek geçip gider ya da tersine. Sonuçta orta yerde duran için zor zanaattır emanetçilik. Aldığınız gibi bırakmak değildir çünkü asıl olan. Nehrin dibinde tortular bırakmadan akıp gitmektir. Cesarete, metanete ve fazilete doğru. Bugün babalar günü. Anneler için anneler gününde yazılanlar, babalar gününde yazılamaz. Çünkü annelik adına evrensel düzeyde paylaşılan duygu ve düşünceler bütünü, babalar için de aynen kodlanamaz. Doğuran, emziren ve büyüten anne ve annelik ne kadar evrensel ve genelse, dünyaya getirme sürecinin başlangıç anı dışında pekala ortada görünmemesi mümkün olabilen babalık o kadar tekil ve özeldir. Herkesin anneye ilişkin duyguları az çok benzeşir ve örtüşür. Oysa herkes babasını kendi beyninde ve kendi yüreğinde yaratır ve yaşatır. Anne sevgilerinin paralel yolculuklarına karşı baba sevgilerinin sokakları zikzaklarla kesişir ya da uzaklaşır. O nedenle özeldir herkesin babası. Bağışlayın ama o nedenle özeldir baba bağlar günü yazısı. Ben bunu geriye dönüp okuyacağım. Babalar özeldir. Oysa herkes babasını kendi beyninde ve kendi yüreğinde yaratır ve yaşatır. Anne sevgilerinin paralel yolculuklarına karşı baba sevgilerinin sokakları zikzaklarda kesişir ya da uzaklaşır. O nedenle özeldir herkesin babası. Bağışlayın ama o nedenle özeldir bu babalar günü yazısı. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını, ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde, devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Geriye kalan güneşli bir ilkbahar sabahı, önüme sessiz sedasız bırakılıp gidilen metanet ve cesaret ve fazilet mirasının evrak-ı metrukesiydi. Hayatımın bundan sonraki kısmını talihli bir miras yedi olarak geçireceğimi o saat anladım. Ve ne yazık ki ona bir kuru teşekkür bile edemedim. İşte bu babalar günü yazısı o nedenle yazılmıştır. Anne sevgisi olağanüstü güzeldir de genelde peşinatla alınır. Baba sevgisi vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akrep ve yelkovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Kim icat etmişse babalar gününü iyi etmiş. Bugünün hakkını verin. Sevdiğinizi biliyorum ama hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm. Ödenmemişti, ödenememişti çünkü. Çünküsünü sararmış kağıtlarda artık solmakta olan bir şiirimin hicranında buldum yıllar sonra. Madem ki bu yazı özeldir, o gönül yarasını da paylaşmanın ne zararı var? 3 Mayıs 72'de beraat ettim. 4 Mayıs 72'de babamı kaybettim. 5 Mayıs 72'de deyakkuza geçirip her yanı, 6 Mayıs 72'de astılar 3 genç adamı. Velhasıl o yıl acının tuzlu denizine bastılar, yaraları kanayan o güzelim baharı. İşte böyle. Bir tarih daha düşeyim mi? 1 Mayıs 72 tarihli gazeteler yazıyor. Babalar günü bundan böyle her Haziran'ın 3. pazarı Türkiye'de de kutlanacak. Hadi yüreğim, ha gayret, ha. Olmadı baba, yetişemedin, yetişemedik. Şimdi 30 yıl sonra ben... Duydun mu? Karşı kıyının hayalleri. Çocukluğumu geçirdiğim ilçenin yazlık sineması oturduğumuz evin birkaç duvar ötesindeydi. Arada meyve bahçemiz, toprak bir duvar, dar bir patika ve yine toprak bir duvar ve sinema. Yaz mevsimlerini iple çekerdim. Yazlık sinemanın beyaz patiskadan büyük perdesi yenilenir, etrafına siyah kumaştan çerçeve çekilirdi. Toprak zemine çakıl taşları serpilir, yerler sulanırdı. Tahta sandalyeler depodan çıkarılıp sıra sıra dizilirdi. kırılıp dökülenlere ayıklanarak sinemanın bütün iç duvarları beyaz badana ile boyanırdı. Gazoz kasaları makine dairesinin yanına üst üste yığılırdı. Bütün bunlar müthiş heyecanlandırırdı hayal kurmayı seven küçük çocuğu. Ama yazlık sinemanın açılış hazırlıkları içinde kuşkusuz en heyecan verici bölüm rengarenk afişlerle film karelerinden basılmış siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı giriş bölümünün süslenmesiydi. Eski yeni filmlerin geçit resminde bulunduğu o giriş bölümü renkli bir sanat galerisi ya da gizemli bir sinema mabedi gibiydi. Ve beklenen an gelip çatardı. İlk film ne olacak? Bir sabah bakardık ki şehrimizin çeşitli yerlerindeki direklerde bulunan boş afiş çerçeveleri rengarenk donatılmış. Üzerinde bu akşam ibaresiyle. Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi ya da şoför nebahat ya da Roma tatili ya da kızgın güneş ya da Samson ve Dalila ya da Aşık Veysel'in hayatı ya da aşkın gözyaşları ya da beklenen şarkı. Ve biz hep birlikte bahçemizin duvarına yasladığımız sete oturarak yandaki duvarın arkasından talihin bize sunduğu bedava sinema şölenini izlemeye koyulurduk. Ama benim için asıl şölen ondan sonraki gecelerde başlardı. Sinemanın yüksek volümlü sesleri ve müzikleri gecenin Ağustos böceği cızırtılarını aşarak ve açık cumbalı pencereden içeri sızarak yattığım odaya dolardı. Ve ben gözlerimi kapatarak bütün bir filmi yeniden yaşardım. Seslerini ve müziklerini her gün biraz daha hafızama nakşederek sonuna kadar seyrederdim beynimde. Daha doğrusu hayal ederdim. 40 yıl öncesine dair kırık dökük anıları nereden hatırladın derseniz, son yıllarda sesi kısılan eğlence yerlerinden derim. Boğazın kıyısındaki eğlence yerlerinin gürültüsü, denizin karanlığını aşıp karşı kıyıya ulaşıyormuş çünkü. Ve şikayetler ayyuka çıkıyormuş. Şikayet sebebi, gürültü rahatsızlığından çıkıp sahiller arasındaki mutlu mutsuz azınlık çoğunluk söylemine dönüşüyor. Sonuçta sesler belli bir saatte kesiliyor. Belli bir saatte karşı kıyı sessizliğe gömülüyor. İstanbul'da tuzu kuru 5-10 bin kişiyi ilgilendiren böyle bir soruna, medyada ve gazete köşelerinde haddinden fazla yer verildiğini düşünüyorum. Hele oralarda eğlenenlerin, eğlenceye devam için öne sürdükleri tezler hayli komik bir manzara arz ediyor. Boğazın derinlikleriyle çelişen sığ görüşler ortaya atılıyor. Hele hele Öcalan'ın idam kararından insan hakları sorununa dek her alanda ortaya atılan Avrupalı ne der sorusunun burada da telaffuz edilmesi trajikomik. Ya da burası İstanbul, burada böyle uygulama olmaz ya da var mı dünyada böyle bir yer nidaları da anlamsız. Hukuk söz konusuysa İstanbul'un ayrıcalığı olamayacağı gibi böyle yerler dünyanın birçok köşesinde bal gibi vardır. Ancak eğer gecelerin sesinin kısılmasına dair talep gerçekten karşı kıyıdan geliyorsa itirazımız onadır. Yani denizin bu tarafında yaşayanların haklarını savunurken karşı kıyıda yaşayanların hayallerine de sahip çıkılmalıdır. Memur maaşlarına yapılan zam hançer yarısı gibi. Emeklilik yaşı sancısı böğürlerde. İşsizlik tehlikesi çığ gibi büyüyor. Günler kabus gibi çöküyor karşı kıyının üzerine. Lakin gece denizin öteki tarafından sesler rüzgarın önüne katılıp giriyor pencereden içeri. Yürekleri hoplatan bir müzik. Belki arada şen kahkahalar. Dünya güzeli kızlar, yakışıklı olanlar. Asrın başında belki bir sınıf savaşının sahibi olabilirdi bu tenakuz tablosu. Lakin sonradan anlaşıldı ki Hollywood'un on yıllarca sunduğu şaşalı ve renkli hayat manzaraları alt kattakilerin üst kata tırmanma dermanını veriyordu yorgun bedenlere, kırgın yürekleri. Yılmaz Güney son yıllarında çevirdiği sosyal içerikli filmleriyle efsane olmuş filan değildi. Daha ilk yıllarında çirkin kralken etrafında pervane olan harikulade kadınlar nedeniyle sıradan insanların idolü ve efsanesi olmuştu. Yani karşı kıyıdan duyulacak bir ses olmalı, mesut ve bahtiyar hayatlara dair. Bir umut ya da. Vaktiyle benzer bir itiraz, minarelerden hoparlörler yayılan ezan sesine de yapılmıştı. Oysa şehre güneşin ışıkları düşmeden daha, o derin tan yeri sessizliklerinin ortasında içinize ulaşan sabah ezanı titreşimleri, imanı kapalı yüreklerde bile etki yaratmamış olabilir mi? Yol açmaz mı gizemli muhasebeleri derinlerde bir yerde? Hülasa, yaşanan her türlü hayatın bir karşı sahili vardır mutlaka. İlle de düşman olunmaz yani, karşı hayattan gelen sedaya. Ve sesler gidip gelmelidir sahiller arasında. gürültü gibi gelse de kulağınıza, seslerden değil, sessizlikten korkmalı aslında. İsterseniz hepten kesin sesleri, ışıkları da karartın, yok edin karşı kıyının hayallerini. Benim için hava hoş. Çünkü ben yarım asırdır çocukluğunun yazlık sinemalarından aşırdığı seslerle beslenen bir hayal aşığıyım. Kasım Patı. Unutup gitmiştim o yazımı. Aradan yıllar geçmişti ve çoktan kapanmış bir gazetenin sararmış arşivlerinde saklı kalmıştı. Ancak genç bir kadın o yazıyı buldu. Okuduğunda yazıdaki sözcükleri notaya dökmeye mecbur hissettiğini söyledi kendi kendine ve yaptı da. Ve galiba ilk kez bir gazete yazısı şarkıya dönüştü genç kadının dokunduğu piyano tuşlarında. Yazı Yeni Yüzyıl gazetesinde 10 Kasım 1996'da yayınlanmıştı ve başlığı Kasım Patı'ydı. Genç kadınsa ünlü besteci Angelika Akbar'dı. Yazıya ilhamını veren 19 yaşımda karaladığım iki dizelik kısacık bir şiirdi aslında. Ve o şarkı bugüne kadar verilmiş yegane armağandı 40 yıl geride kalmış 19 yaşıma. İşte o yazı ya da o şarkı. Kasım Patı 10 Kasım sabahlarının ak acısıdır. 10 Kasım Türkiye'min yasıdır. Yıllar önce yazılmış bu iki dizelik şiirle çocukluğumuzun okullarındaki törenlerde soluduğumuz beyaz acıyı hatırlarım hep. Sanki her an ağlayacakmış gibi tetikte bekleyen gözyaşlarımızda gururlu nutukların gök gürültüleri engel olurdu. Gürler gürler de ağlayamazdık. Sabahın 8.30'unda sıraya dizilmiş ilkokul çağı çocukları için 10 Kasımlar bayram mı yoksa matem mi olduğu bir türlü çözümlenemeyen bilmeceler olarak kaldı. Ve fakat biz, yaşı çok partili demokrasiyle eşit, Cumhuriyet çağının ikinci kuşakları 10 Kasımları bütün bayramlardan ve bütün matemlerden daha çok sevdik. Aynı tarih diliminde yaşamadığımız, yüzünü hiç görmediğimiz Atatürk'e ağlayan ilk kuşak da galiba bizdik. Kasım Patı da bizim kuşağın çiçeğiydi. Lakin yıllar sonra öğrenecektik ki Kasım Patı Türkiye'nin de çiçeğiydi. Çünkü baharın ve yazın güze döndüğü, toprağın öldüğü, güneşin söndüğü, umutların dindiği bir anda fışkırıyordu kökünden. Hüzünlü ve renksiz ve sessiz sonbaharların şaşırtan konçertosuydu. Bizim hep Kasım Patılarımız oldu umutsuzluk mevsimlerinde. Öte yandan Kasım Patı Türkiye'nin ta kendisiydi. Çünkü diyordu ki bitkiler aleminin uleması, Kasım Patılar dip kısmı çok yıllık, çok yıllık. İki bitkinin melezleştirilmesiyle elde edilir. Bunlardan da birçok yeni ırk türetilir. Yalın çiçekli patlar, dağ patı, çağlayan patı, katmerli lale patı, şakayık patı vesaire. Bunlardan da melezleştirmeyle binlerce şekil ve renkte çeşitler meydana gelir. Kasım patılar çelik veya sürgünle türetilir. Çünkü tohumlarla aynı çeşidi vermez. Bu yüzden ancak yenilikler araştırılacağı zaman tohumlardan yararlanılır. Böyle diyor bitkiler aleminin uleması. Ya ne diyor insanlık aleminin uleması rengarenk çiçeklerle kaplı ülkemin topraklarında? Çiçeklere basmayınız, küser. Küsmesin bir tek Kasım patı bile 10 Kasım sabahlarında. Bugün 10 Kasım. Yıllar önce yazdığım o iki dizelik şiir takılıyor hep aklıma. Kasım patı, 10 Kasım sabahlarının ak acısıdır. 10 Kasım, Türkiye'min yasıdır. Biz, Cumhuriyet çağının ikinci kuşakları, 10 Kasım sabahlarının ve renkli Kasım patıların sarmaladığı siyah beyaz Mustafa Kemal resimlerini severek büyüdük. Matem günlerini bayram eyledik. Şimdi bizi büyüten sevgilerin ve değerlerin hüzünlerle boğulduğu, kurşun gibi ağır günlerden geçiyoruz. Ama ölü toprağın bağrından fışkıran Kasım patıların rengarenk konçertosu çalarken nasıl umutsuz olunur ki? Kasım patı Türkiye'nin çiçeğidir. Kasım patı Türkiye'nin ta kendisidir. Sessizliğin sesi, renksizliğin rengidir. Tarifsiz ümitlerin tarifidir. Kederli yüreklerin sevinci, kuşatılan beyinlerin bilinci ve aşk acısıyla yaralı gönüllerin direnci. Yenilmek yakışmaz insanoğluna Kasım patıları açarken güz günlerinde. Patates soyma makinesi. Bir çuval patatesi içine atıyorlardı, makineyi çalıştırıyorlardı. Makine büyük bir gürültüyle çalışmaya başlıyordu, görünüşü harç karma makinelerine benziyordu. Durduğu yerde sarsılan makinede işlem yarım saat kadar sürüyordu. Yarım saat sonra aşçıbaşı makinenin stop düğmesine basıp kapağını kaldırıyor ve patatesleri kontrol ediyordu. Eğer hala soyulmayanlar varsa bir süre daha çalıştırıyordu. İkinci işlem yıkama işlemiydi. Soyma tamamlanınca basınçlı suyla makinenin içindeki patatesler bir güzel yıkanıyor, kabukları dışarı atılıyordu. Sonra da tıpkı harç karma makinelerinde olduğu gibi dev makine dibinden çevriliyor ve soyulmuş patatesler kazanın içine atılıyordu. O zamanlar 14 yaşındaydım. İtiraf etmeliyim ki birkaç gün önce geldiğim o yatılı okulda beni en çok etkileyen şey ne o görkemli taş binalar, ne olağanüstü deniz manzarası, ne de havada büyüleyici bir raiha gibi dolaşan çam kokularıydı. Onların sonra farkına vardım. Beni ilk etkileyen o patates soyma makinesiydi. Yalnızca Heybeliada'daki yatılı okulda değil, neredeyse İstanbul'da ilk etkilendiğim uygarlık aletiydi o tuhaf makine. Küçük bir kasabadan büyük bir şehre geldiğimi hatırlatan ilk işaret ya da. Şehirli olmak böyle bir şeydi demek ki. Hayatı alabildiğine kolaylaştırmak için her şey yapılıyordu. Böyle bir makineyi icat eden akla hayranlık duymuştum. Koca bir taburu besleyecek patatesleri, onlarca asker saatlerce soymaya kalksa sanki bütün bir gün uğraşmaları gerekirdi. Ama işte bir çuval patates yarım saat içinde soyulmuş oluyordu. Sapsarı patatesler pırıl pırıl yıkanmış olarak kazanlarda pişirilmeye ya da kızartılmaya hazır hale geliyordu. Sanki insanlık için bundan daha önemli ve daha yararlı bir icat olamazdı. Sonra o makinenin sisteminde aslında bir felsefenin yattığını da keşfettim. Patatesler makinenin haznesindeki çeperlere yapıştırılmış kristal kum tanelerini sürtünerek soyulmaya başlıyordu. Alttaki bir tambur, hazne içindeki patatesleri sürekli olarak döndürüyordu. Patatesler önce kenardaki çeperlere, sonra yarı ıslanmış olarak birbirlerine sürtünerek kabuklarından azade oluyorlardı. Yani herkes süreç içinde birbirine eşit olarak dokunarak ve sürtünerek kabuklarından ya da günahlarından arınıyordu. Herkes birbirini çırılçıplak bırakıyordu. Cümle libastan kurtuluyordu. Herkes eşitleniyordu. O kaotik homurtuların sonunda hiçbir patates yekli yerinden daha fazla soyulmuş olmuyordu. Hepsinin üzerinden incecik bir zar alınıyordu. Herkese eşit ve ayrıcalıksız davranan, kolektif çabanın sonucu gıpta ile bakılacak ve hayran olunacak bir adalet manzarası ortaya çıkıyordu. Ayrı renkte ve aynı büyüklükte sarı patatesler. Bu icadı yarım asır sonra hala çok önemli bulmam tuhaf değil mi sizce? O günlerde ne televizyon vardı hayatımızda, ne cep telefonları, ne de tam da şu anda en tepesinde patates soyma makinesi yazan şu bilgisayar ekranı. Ama bence o garip makine hala çok önemli. Bu anıyı nereden hatırladığıma gelince, haftalık dergisi beni geçmişe bir yolculuğa çıkarınca, Heybeliada günlerinden çok sayıda resim ve hatıra döküldü ortalığa. Ancak röportajı yapan Ebru Gürsoy'a, beni o günlerden en çok etkileyen şeyin bir patates soyma makinesi olduğunu söylesem, ihtimal ki yüzüme tuhaf tuhaf bakar, hızla başka bir soruya geçerdi. Ben de buraya yazdım işte. Ne yapayım? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 66.